Ot, İskender Pala, 20. ayrım. Bana sunulan gayb dilini de, hikmeti de anlayamamanın pişmanlığıyla perişan hatırlamalar arasında yürüyorum. Zihnimi en vahşi kemirgenler gibi ısıran, her ısırışta beni yeniden perişan eden bir soru, her adımda gölge gibi peşime takılıyor. Ben şimdi onun kapısına hangi yüzle giderim? Bu soru varlığımı öyle kapladı ki yüzümü dönsem önümden kaçıyor, sırtımı dönünce ayaklarıma dolanıyor. Gerçekten şimdi ben onun kapısına hangi yüzde giderim? Bilmezlikten kurtulmak ve her şeyi bilmek istiyorum artık. Başım dönüyor, dünya dönüyor, dünya başımın üstünde dönüyor. Ona gitmek istiyorum. Ona gitmeli ve kaybettiğim kendimi bulmalı, kendimi bilmeliyim. Kendi hakikatimi bilmeden hiçbir hakikati bilemeyeceğim çünkü. Bunca yıl kendimi tanımaktan uzak yaşamış, kaç zamandır kendimi bilmemişim. Belki bu cehaleti o sonlandırabilir. Belki de bana kendimi hatırlatır. Hatta belki hatırlattı da farkına varmadım. Belki de anlattıklarını kavrayamadım. Ne demişti? Allah her şeyi kendi nurundan yarattı. Allah'ın nuru bir umman. Yaratılmış her şey onun dalgaları ve köpükleri. İnsan yaratılmışların en üstünü olmak dolayısıyla Allah'ın tecellisine en ziyade layık olandır. Güneşe göre bir zerre, ummana göre bir damla. Her damla ummandan bir parça ve her damlada ummanın bütün özellikleri var. Onun içindir ki iki cihan güneşi Muhammed Mustafa, kendini bilen Rabbini bilir buyurmuştur. Nerede bir damla varsa ummana koşar. Her damla ummanı özler. Her parça bütününü arar. Alem Adem içindedir. Adem de alem içinde. Dervişin marifeti kendini silmek değil, kendini bilmektir. Aslanlı Tebessüm Sultan demiş gibi, derviş her ne ararsa kendinde aramalıydı. İyi ama şimdi ben onun kapısına hangi yüzde giderim? Onun eşiğinde geçen günlerim meğer ne bahtiyar günlerimiş de, ben orada yalnızca ayaklarım ve sırtımdaki ağrının hesabını yapmışım. Meğer oraya dizlerimle bağlanmışım da kalbimle bağlanmayı bilememişim. Ülfetin panzehir olduğunu unutmuş, zehirli yanını görmüşüm. Sırtımdaki yağırlar da, dizlerimdeki sısılar da meğer onun kuytusunda merhem buluyormuş. Şimdi gözümden akan yaşların, boğazıma düğümlenen hıçkırıkların bir yararı yok. Pişmanlığım bilmezlikten, değer bilmezlikten ve hakikati bilmezlikten. Okumam yazmam var iken hakikati bilmemişim. Bilmem zikri çekmek beni hamlıktan kurtarmamıştı. Belli ki hakikat henüz bana kapısını açmamıştı. Ömrüm, ecel elbisesini dokuyan çakşırcılar misali gönül kitabına nakış çizmekle geçmişti. Bu ne dert idi, derman bilinmezdi. Ya bu ne yare idi, zahnı bilinmezdi. Kenan ilinde Yusuf'u yitirmiş gibiydim. Yusuf'u bulsam Kenan bulunmazdı. Aşk pazarında canlar satılıyordu da satılık canımı alan bulunmuyordu. Allah o aptalların mağarasında gönül nakşının yalnızca bir desenini kendime gösterince meğer ne hallere düşmüştüm. Şeyhim, sultanım Taptuk Emrem, halimi benden iyi bilirmiş ki beni oyalarmış. Oyalarmış ki hamlığımdan kemale ereyim. Çiğliğimden pişeyim. Oyalarmış ki içten içe aşk ile dolayım, meşke durayım. Oysa şimdi yanıyorum, hasret ile yanıyorum. Bir an evvel izini bulmak, tozunu, yüzümü sürmek için yanıyorum. Bir nazarda kalmamak, hasret ile ölmemek için yanıyorum. Bu seferki od da aşk odu. İlla ki yanışı hiçbir zamankine benzemiyor. Yakıyor, yakıyor. Zihnimdeki sorunun peşine takılıp nereleri dolandım. Ne kadar zaman dolandım bilmiyorum. Durmadan hatırladım. Babam Kayser Alp'i, Sitare'yi, canparem İbrahim'i ve gözümün nuru İsmail'imi hatırladım. Hak ile batılı ayırırken kullandığım, kulluk yapmama vesile olan ve bana Allah'ın yolunu gösteren, aklımın bütün melekeleriyle hatırladım. İnkarları, soruları, şüpheleri hatırladım. Bilmem diyerek unuttuklarımı bile hatırladım. Ancak bu hatırlayış her şeyi yeniden görmemi sağladı. Gözlerimi yıkamış ve yeniden görmeye başlamıştım. Her şeyi gönlümce ve gönül gözüyle hatırladım. Kırşehir'de Ahi Evran'ı ve Tebessüm Sultan Ocağı'nı hatırladım. Onun sohbetlerini, sözlerini hatırladım. Nebilerle veliler insanlığa Tanrı'nın hediyesidir dediğini hatırladım. Ve Tapduk Sultanımın kapısına nasıl ve ne yüzle gideceğimi Aslanlı Hünkâr'a sormaya karar verdim. O bize Allah'ın hediyesi ise bunu bana söylerdi. Madem ki beni Tapduk Sultan kapısına o göndermişti, şimdi Kerem buyurur bir kez daha gönderebilirdi. Belki zor olurdu ama derdime derman da olabilirdi. Gerçi murada ermek sabır iledir dediğini hiç unutmuyorum. Ama o sabrı öğrenmemin zamanı gelmiş olamaz mıydı? Her şeyin farkına varmak için, kendime gelmek için, kendimi bilmek için yollara düşmeli, yitirdiğim yola yeniden girmeliydim. Tebessüm Sultan bana aydınlık bir yol gösterirdi. Ucunda ışık olan bir yol. İnsanda kötü huyların ve davranışların yok olması haline fena denir Molla Kasım. Bu huylar fani oldukları için ama aynı zamanda fena da oldukları için. Çünkü fena hem kötü hem de yokluğa mahkum demektir. Suluca kara höyük yollarını o fenalığın içinde bocalaya bocalaya tükettim. Beka sonsuzluk demekti ama kalıcılık ve bakilik anlamı da vardı. Kendimi yokladım ve tövbe yüz bin kere tövbe. Tövbe bir dervişin fena halde olduğunu bilmeyişi fenadan da fenadır diye yakındım. Sonra acaba hiç beka halim oldu mu diye küstahça düşündüm. Mansur'un Enel Hak dediği de, Cüneyd'in bana şükürler olsun dediği de zihnimi işgal etmeye başladı. Sonra hatırladım. Konya'ya gitmek için hazırlık yaptığım geceydi. Hücremde teheccüd zikrindeydim. Ne olduğunu bilmeden çevremin nur dolduğunu hissetmiştim. Dimağımda manevi bir lezzet hissetmiştim. Zaman uzamış, bana sanki bin yıl gibi gelmişti. Oysa Abakay Derviş yalnızca birkaç dakika hücrenin şiddetle sarsıldığını ve Mevlana Celaleddin huzurunda sayıkladığım kafiyeyi o esnada düşürerek "Etü kemik büründüm, Yunus diye göründüm" diye bağırdığımı söylüyordu. Keşke Abakay'ın gözleri görüyor olsaydı da bana olup biteni anlatsaydı. Zira o geceye dair hiçbir şey hatırlamadım. Eğer bu sözü söylediysem şimdiki fena halim bu yüzden olabilirdi. Gidişatım tersine dönmüş, ışığım kararmıştı. Kendimi kötü fiil, hal ve sıfatlarda baki, iyi fiil, hal ve sıfatlarda fani hissettim. Çirkin olan da baki olmayı kim ister? Dervişlik yolunda iyi olan da bakilik aranırken. İşte ben fena olan da fanilik içinde kalmıştım. Oysa herkes bilir ki ancak nefsindeki fenalardan fani olan hak ile baki olurdu. Olmadı, olamadı. Fena kaderim, beka talebime galip geldi. Kederim bir kere daha katmerlendi, aşıma ağı katıldı. Bir aşığı biçare gibi, baştan ayağa yare gibi, hatta deli divane gibi dolandım durdum. Bu yüzden kader haritasında yollar uzadı. Suluca Karahöy'e bir hafta gecikmeyle varabildim. Yazık ki Tebessüm Sultan bir hafta evvel seyahate çıkmış. Abdal Musa ve Hatuncuk Ana ile görüştüm. Aslanlı Hünkâr'ın Şeyh Edebali ile sohbetler etmek için bir hafta evvel Konya'ya doğru yola koyulduğunu söylediler. Oradan Baba İlyas müritlerini ziyaret kastıyla Amasya'ya gidecekmiş. O yıllarda Bozkır'da hala babaların yolundan gider, halifelerin dediklerini yapar, Türkmen boyları vardı. Bunlar 50 yıl kadar önce Bozkır'ı dolaşarak şamanlıktaki eski ve şifacılar gibi davranan babaların takipçileriydiler. İslamiyet'in akaid ve amel kısmıyla fazla ilgilenmezler, şaman adetlerine göndermeler yaparak iyi niyetli ve saf Türkmen obalarını gezer, kendilerine taraftar toplarlardı. İsyan çıkardığı için Selçuklu Sultan tarafından idam ettirilen Baba İlyas'ın adı bu babaların en ünlülerindendi. Babam onun sıkıntılarından kurtulmak isteyenler ile dertlerine deva arayanların umudu olduğunu söylerdi hep. Anlattığına göre daima gözü yaşlı, üzgün çehreli duran, zayıf vücutlu bir adammış. Kısık sesle konuşurmuş ve Türkmenlerin pek çoğu ona peygamber gözüyle bakarlarmış. Meğer aslanlı hünkâr onun vefaiye yoluna giden bazı müritlerini ziyaret etmek için bir hafta evvel Suluca Karahöyük'ten ayrılmış. Daha evvel de Hacı Bektaş Ocağı'ndan nasipsiz, nefessiz dönmüştüm ama bu seferki çok ağrıma gitti. Tapduk Sultanım'dan sonra aslanlı hünkârdan da şamar yediğimi düşündüm. Suluca Karahöyük'ten nasipsiz ayrılarak başa dönmüştüm. Aynı soruyu kendime yine soruyordum. İyi ama şimdi ben onun kapısına hangi yüzle gideceğim? Ben özlemle yandıkça yollar önümde uzamış, gurbet gurbete eklenmişti. Gurbetin ne demek olduğunu tam o anda anladım. Sitare ile İsmail ile gurbetlenmenin bana ne hissettirdiğini düşündüm. Vatandan ayrılırken bir maksadım vardı. Eşten, dosttan, ahbaptan ve yarandan garip düşmenin bir amacı vardı. İyi ama asıl vatandan ayrılmanın, madde alemine gelmenin amacı neydi? İçimdeki gurbet hissi bu vatandan o vatana evriliyordu. İçime bir hüzün oturdu, ruhumun asli vatanı özlediğini hissettim. Ben bir ulvi alemden, melekler ve ruhaniler aleminden gelmiştim de, şimdi madde aleminde saplanıp kalmıştım. Bir yiğidin dilinden anlamayanlar arasında kalması, bir güzelin körler içinde bulunması gibiydi halim. Daha kötüsü de asıl vatanımın kokusunu dimağımda hissediyordum. Hakiki gariplik işte buydu. Acep şu yerde bencilliğin garip var mı ola diye sordum kendime. Hani bağrı başlı, gözü yaşlı. Dilim gurbeti söyler, gözüm gariplere ağlarken tükettiğim tapduk yollarında nihayet kararımı vermiştim. Beni oraya birinin göndermesine gerek yoktu. Bütün küstahlığımla, bütün utanmazlığım ve elbette bütün çaresizliğimle varıp ayağına yüz sürmek, gerçek gurbeti değilse bile mecaz olan gurbeti bitirmek için kendimle anlaştım. Sonra da durmadan yürümeye, dinlenmeden koşmaya başladım. Azmimi ve niyetimi tekrarlayarak ayaklarıma güç, dizlerime derman katmam gerektiğini düşünüyordum. İçim içime sığmıyordu, seyirtiyor, hissediyor, ağlıyor, mırıldanıyordum. Şeyhimin illeri uzaktır yolları. Açılmış gülleri dermeye giderim. Şeyhimin özünü severim, sözünü, mübarek yüzünü görmeye giderim. Ahd ile vefalar, şevk ile cefalar, bu yolda sefalar sürmeye giderim. Beni dışarı atsalar, artık eşikten içeride kalmak için ölmeye razıydım. Bedenim dışarıda olsa da başım eşikten içeride öleyim yeterdi. Gurbetlik ve gariplik o derece canıma dokundu. Ne kadar geciktin Yunus demişti ilk karşılaştığımızda. Acaba tekrar der miydi? Eşiğine geldiğimi bilir miydi? Eşiğine ne yüzle geleceğimi kendime sora sora 3 aydır dolanıp durduğumu bilir miydi? Tebessüm Sultan ile görüşebilmiş olsaydım, beni ona gönderseydi belki bu kadar tedirgin olmazdım. Şimdi bütün umudum huzuruna vardığımda bana kucak açmasıydı. Bana kucak açar mıydı? Ana bacı. Eski dostların düşmanlığı, çekik gözün abakay, ana bacının yardımı, bizim Yunus mu? Sitemler, sitemler, 4 vefalı dost. Şöyle hayran eyle beni, aşkın oduna yanayım. Her ne yana bakar isem, gördüğüm seni sanayım. Umutlarımda yanılmışım. Dergaha yaklaştığımda arkadaşlarım üzerime hücum ettiler. Defol buradan, istenmediğin yerlere ne yüzle gelirsin. Giderken izinsiz gittin madem, dönüşüne izin yoktur artık gibi azarlarla beni geri çevirmek istediler. İçimde hasret vardı. Hasret odun taşıdığım dağdan daha yakınımda. Hasret bir avlu duvarının ötesinde, hasret bağrımın ta içindeydi. Üstelik eli boş gelmemek için yıldız nakışlı heybeme dağdan ahlat toplamış, eski adetimdir diye sırtıma odun yüklenip getirmiştim. Ahlatın en olgunundan, en tatlısından seçmiştim ki taliplerin erenlere tatlı şeyler götürmesi adettendi. Cemale işaret eder, belki cemalini görürdüm. Zaten esen yerler sultanımın kokusunu getiriyordu. Odunu indirdiğimde arkadaşlarım birer ikişer kaçıştılar. Neden böyle yaptıklarını anlamadım. Ta ki bir tanesi, bir de ip diye yılanla sarmış odunları. Hele küstaha bakın. Şeyh eşiğine kabul edilmek için keramet satmaya kalkışır deyince hatırladım. Daha da odunları toplarken, ah bir de urganım olsaydı diye geçirmiştim içimden, hemen yanı başımda bir urgan buluvermiştim. Ama onun bir yılan olacağını bilemezdim. Şeyhimin eşiğinde edebimi terk etmeyi ister miydim hiç? Halim perişandan perişandı. Tapduk Sultanımın yurduna, yakınına varmışken geri dönmeye kolayca razı olacak değildim, direndim. Ben direndikçe arkadaşlarım azarı artırdılar, sözlerini ve tavırlarını şiddetlendirdiler. Anladım ki Tapduk Sultanım geri dönme ihtimalimi düşünmüş ve derviş arkadaşlarımı beni içeri almamaları için tembihte bulunmuş. Yoksa benim bildiğim bu dervişler, bazıları beni kıskansa da, hakikatte zengin gönüllü, temiz kalpli, düzgün ahlaklı, manevi yaşayışlı, hakkın rızasını kazanmış insanlardı. Her biri bu özellikleriyle hal ehli olmuşlardı ve şimdi bana hiç ehli hal gibi davranmıyorlardı. Önce buna çok üzüldüm, sonra aklıma geldi. Tapduk Sultanım evvelce beni celal ile terbiye ettiğine göre, şimdi bu eziyeti yine terbiye için reva görüyor olabilirdi. İçime bir umut düştü. O köylünün anlattığı aşığın hikayesini hatırladım. Sevgilisi başına kastettikçe ona yaklaşan, dostları ona kaç dedikçe sevgiliye koşan aşığı. Tapduk Sultanım'dan ayrıyken gönlüm ölü gibiydi. Varsın bedenim de ölecekse bari ölüm onun elinden olsundu. Hem belki o aşığın sevgilisine yaptığı gibi beni affediverirdi. Susuzun suya koşmasından daha tabii ne olabilirdi? Ben de dergaha girmek gayretiyle ilerledim. Ne var ki derviş arkadaşlarımı benim gayretim derecesinde şiddetli buldum. İnatlaşma sürünce dervişler gitgide işi azdırdılar. Ben ilerledikçe kötü söylemeye, yüzüme tükürmeye, sonra ittirmeye, sille vurmaya ve nihayet tekmelemeye kadar işi vardırdılar. Kaç kere yeniden denediysem hep aynı muameleyi gördüm. Onlara bu emri Tapduk Sultan'ın vermiş olmasa böyle davranmayacaklarını biliyordum. Biliyordum ama yine de şaşırıyordum. Karar verdim. Kötü sözlere, sillelere aldırmadan ilerleyecektim. Onlar vurduklarında bir adım, düşürdüklerinde bir karış kalkabilirsem bir adım daha ilerleyecek, zihnimden acıyı silecek ve vuslatı düşünerek varacağım yerdeki mutluluğu, lezzeti düşünerek azaba ve eleme tahammül edecektim. Öyle de yaptım. Arkadaşlarım beni durduramadıklarını, ne yapsalar ilerlememe mani olamadıklarını görünce eziyeti artırdılar. Onlar bir emri yerine getiriyorlardı ve bunun için sınır tanımaz oldular. Uzun süren bu mücadelede ne ben ne onlar yolumuzdan dönüyorduk. Akşama doğruydu, benim kadar onlar da yorulmuşlardı. Bir aralık topuğumda bir sızı hissettim. Biri tekme vurmuş olmalıydı. Etim ikiye yarılmış, aşık kemiğim açılmış, oluk gibi kan akıyordu. Yüreğimin hiçbir maddi acıyla öyle sızladığını hatırlamıyorum. Sitarenin ayrıldığında bile bu derece içim yanmamıştı, dayanamadım, yalvardım. Bütün bunları bana neden yapıyorsunuz? Benim de sizin kardeşiniz olduğumu bilmiyor musunuz? Ben de bir dervişim. Bir zaman haddimi aştıysam da bir dervişim. Üstelik pişmanım. Varın bunu sultanıma arz edin ki belki beni affeder. Dediğimi dinlediler, içlerinden biri içeri gitti, gün batıyordu. Dergâhta az sonra akşam zikri başlardı. Ayağımı sarmaya bir çaput buldum. Zihnimde bin bir düşünce vardı. O sırada kapıda sultanımın has bendelerinden Ahmet Halife göründü. Demek haddi aşmanın tadı hala dimağında duruyormuş senin. Çünkü yine haddi aşıyorsun. Anladım ki sınanıyorum, arkadaşlarıma baktım. Onlara gücenmediğimi, yurtlarının mübarek yurt olduğunu söyledim. Yüreğim yandı. Tapduk Sultanımın ilindeydim ama kendimi çok uzaklarda hissettim. Mekan olarak yakında olmakla gönül olarak yakında olmak çok farklıydı. Sultanım bir duvar ötedeydi ama ben ondan şehirlerce uzakta gibiydim. Arada yürünecek, yine yürünecek, yürüdükçe bitmeyecek yollar var gibiydi. Kapısına geldiğimde bana, "Yunus'um, bilirim Irak yoldan geldiğini düşünürsün. Oysa Irak'tan Irak yollar vardır. Yürünecek çok Irak yollar" demişti. Kastettiği Irak yolları şimdi anlıyordum. 20. ayrımın sonu sayfa 233, devamı 21. ayrımda.